Ayrım 24.
İmparator Muvattalis, Urfi Teşup ve kardeşi Hattuşül'den oluşan sınırlı konsey şiddetli tartışmalara sahne oldu. Urfi Teşup, bozgunumuzun tek sorumlusu Hattuşil'dir dedi. Koalisyon birliklerine ben komut etmiş olsaydım Mısır ordusunu yenmiş olacaktık. Hattuşil, Mısır ordusunu ezdik diye hatırlattı. Ama Ramses'in müdahalesini kim öngörebildi? Ben onu yenerdim. İmparator araya girerek övünmeyi bırak dedi. Savaş günü hiç kimse onu harekete geçiren gücü önleyemezdi. Tanrılar konuşmaya başladığı zaman onları dinlemesini bilmek gerekir. Muvattalis'in açıklaması oğlunun seçtiği yolda ilerlemesini engelliyordu. Bunun üzerine başka bir yönden saldırmaya karar verdi. Gelecek için ne öngörüyorsunuz baba? Düşünüyorum. Zaman düşünme zamanı değil. Kadeş'te gülünç duruma düşürüldük. Olabildiğince çabuk harekete geçmemiz önemlidir. Koalisyon birliklerinden geri kalanlarının komutasını bana emanet ediniz. Mısır'ı zapt edeyim. Hattuşil bu sözleri saçma diye değerlendirdi. Bizim ilk kaygımız müttefiklerimizi muhafaza etmek olmalıdır. Koalisyon birlikleri çok adam kaybetti. Biz paraca desteklemediğimiz takdirde birçok prensin tahtı sallantıya girecek. Urfi Teşup karşılık olarak bunlar yenik düşen birinin gevezelikleri dedi. Hattuşil korkaklığını ve yeteneksizliğini gizlemek için zaman kazanmaya çalışıyor. Muvattalis dilini frenle dedi. Sövüp saymalar bir işe yaramaz. Yeter artık bu kadar tereddüt baba. Tam yetki istiyorum. İmparator benim Urfi Teşup. Ne yapacağımı bana sen söyleyecek değilsin. Arzu ettiğiniz buysa kötü müşavirinizle kalınız. Ben birliklerimizi zafere götürme emrinize kadar dairemde kalacağım. Urfi Teşup sinirli bir tavırla toplantı odasından çıktı. Hattuşil hakkını teslim edercesine o kadar da haksız değil dedi. Ne demek istiyorsun? Putuyapa cehennem tanrılarına danıştı. Ne yanıt verdiler? Kadeş başarısızlığını silmek zorundayız. Bir planın var mı? Göze alacağım bazı riskler var. Sen benim kardeşimsin Hattuşil. Hayatın benim için değerlidir. Kadeş'te bir hata işlediğime inanmıyorum. İmparatorluğun büyüklüğü benim için her şeyden önemli. Madem ki cehennem tanrıları istiyor, ben de bu işi tamamlayacağım. Bahçıvanken Büyük Ramses'in tarım bakanı olan Necem, aynı zamanda kralın oğlu Kaan'ın öğretmeniydi. Çocuğun okuma yazma konusundaki yeteneğine hayran kalan Necem, onun inceleme ve araştırma zevkini de tatmasına müsaade etmişti. Bakan ile kralın oğlu çok mükemmel anlaşıyorlardı ve Ramses bu eğitim şeklinden çok memnundu. Ancak yumuşak başlı Necem ilk kez Ramses'in bir emrine karşı gelmek zorunda hissediyordu kendini. Bu saygısızlığın gözden düşmeye neden olacağını bile bile. Majeste, seni dinliyorum iyi yürekli Necem. Söz konusu olan oğlunuz. Hazır mı? Evet ama hasta mı yoksa? Hayır Majeste ama öyleyse hemen gelsin. Size saygısızlık etmiş gibi görünmek istemem Majeste. Ama bu kadar küçük bir çocuğun arzu ettiğiniz tehlikeye karşı koyabileceğini sanmıyorum. Bırak da buna ben karar vereyim Necem. Tehlike çok büyük. Kaha kaderi ne olursa olsun onunla karşılaşmalıdır. O ötekiler gibi bir çocuk değil. Bakan mücadelesinin boşuna olacağını anladı. Bazen onun için üzülüyorum Majeste. Karayel deltanın üzerinde esiyor ama yağmur yüklü kara bulutları dağıtamıyordu. Çok güzel kır bir ata binmiş olan babasının arkasına oturan küçük Kaha tir tir titriyordu. Üşüyorum baba, daha yavaş gidemez miyiz? Acelemiz var. Beni nereye götürüyorsun? Ölümü görmeye. Tatlı gülüşlü güzel batı tanrıçasına mı? Hayır. Ölüm doğru insanların hak ettiği ölümüdür. Sen henüz onlardan biri değilsin. Öyle olmak istiyorum. Öyleyse ilk aşamayı geç. Kaha dişlerini sıktı. Babasını asla düş kırıklığına uğratmayacaktı. Ramses, Nil'in kollarından biriyle buluştuğu yerde granitten küçük bir tapınağın bulunduğu kanalın yanında durdu. Ölüm burada mı? Bu anıtın içinde. Şayet korkuyorsan oraya gitme. Kaha atın terkisinden yere atladı ve tehlikeleri savmak için masallarda öğrendiği sihirli formülleri hatırladı. Babasına doğru döndü. Ramses kımıldamadı. Kaha firavundan hiçbir yardım beklememesi gerektiğini anladı. Tapınağa kadar gitmekten başka çaresi yoktu. Bir bulut güneşi sakladı, gök karardı. Çocuk tereddütle ilerledi ve hedefine yarı yolunda donup kaldı. Patikanın üzerinde beliren bir metreden daha uzun kocaman başlı kapkara bir kobra yılanı ona saldırmaya karar vermiş görünüyordu. Donup kalan çocuk kaçmaya cesaret edemiyordu. Yüreklenen kobra ona doğru ilerledi. Yılan az sonra vuracaktı. Sözcüklerin üzerine bastıra bastıra eski duaları okuyan küçük çocuk kobranın saldırmaya hazırlandığı anda gözlerini kapadı. Çatallı bir baston yılanı yere çivilemişti. "Seo, bu ölüm senin için değildi," dedi. Babanın yanına git küçük. Kaha Ramses'in gözlerinin içine baktı. Eski duaları okuduğum için kobra beni ısırmadı. Ben de doğru adamlardan biri olacağım değil mi? Rahat koltuğuna gömülmüş, bahçesinin ağaçlarını yaldıza boyayan kış güneşinin ılık sıcaklığının tadını çıkaran Tuya, Ramses kendisini ziyarete geldiğinde uzun boylu, esmer bir kadınla söyleşiyordu. Kız kardeşini tanıyan kral, "Dolant!" diye haykırdı. Tuya, "Ona sert davranma," diye tembih etti. "Sana anlatacak çok şeyi var." Yüzü sararmış, yorgun ve bitkin görünen Dolant, Ramses'in ayaklarına kapandı. "Yalvarırım beni bağışla."
"Kendini suçlu mu hissediyorsun Dolant?"
"Şu lanet adam beni büyüledi. Onun iyi biri olduğunu sanmıştım."
"Ya neymiş?"
"Libyalı bir büyü ustası. Beni zorla alıkoydu. Memphis'te bir eve kapadı ve kaçtığı zaman onunla birlikte gitmem için beni zorladı. İtaat etmeyecek olsaydım boğazımı kesecekti."
"Bunca şiddet neden?"
Çünkü... Dolant hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ramses onu kaldırdı ve oturmasına yardım etti.
"Anlat."
Büyücü bir hizmetçi kadınla medyum olarak kullandığı genç bir kadını ona itaat etmedikleri için öldürdü.
"Sen cinayeti gördün mü?"
"Hayır, ben bir odaya kapatılmıştım. Ama evden çıktığımız zaman cesetleri gördüm."
"Peki ama bu büyücü seni neden hapsetti?"
"Bende medyumluk yeteneği olduğunu inanıyor ve beni sana, kardeşime karşı kullanabileceğini hesaplıyordu. Beni ilaçlarla uyuşturuyor ve senin alışkanlıkların hakkında bana sorular soruyordu. Ama ona cevap verecek durumda değildim. Libya'ya giderken beni serbest bıraktı. Çok kötü anlar yaşadım Ramses. Oysa bana karşı iyi davranacağına inanmıştım."
"Çok aptalca davranmamış mısın?"
"Pişmanım. Bir bilsen o kadar pişmanım ki."
"Pir Ramses sarayını terk etme."
59. Aşa, Amru eyaletinin prensi Benteşina'yı çok iyi tanıyordu. Tanrıların sözüne pek inanmayan bu adam altını, kadınları ve şarabı tercih ediyordu. Çıkar düşkünü ve kokuşmuş bir insan olduğu için sadece kendi rahatını ve zevklerini düşünüyordu. Amru stratejik olarak önemli bir yer olduğundan Mısır diplomasinin başı Benteşina'nın aktif desteğini sağlamak için gerekli hiçbir şeyi esirgememişti. Öncelikle prense verdiği önemi göstermek için Firavun adına bizzat kendisi bu yolculuğu yapıyordu. Ayrıca lüks kumaşlar, küpler dolusu kaliteli şaraplar, kaymak taşından yapılmış tabaklar, duvarlara süs olarak asılan silahlar ve kral sarayına layık mobilyalardan oluşan çok değerli ve zengin armağanlar götürüyordu. Amru'da yerleştirilmiş olan Mısırlı askerlerden birçoğu Kadeş'teki zaferde önemli bir katkısı olan takviye ordudan nakledilmişlerdi. Bu askerler görevleri başına geçmeden önce Mısır'da uzun bir tatil yapmışlardı. Şimdi de Aşa, mahalli birlikleri düzenlemekle görevli 50 eğitmen subayı yanında getirtmişti. Daha sonra Pir Ramses'ten gelecek 1000 kişilik bir piyade ve okçu gücünün de ilavesiyle Amru güçlü bir askeri üs olacaktı. Aşa Pelüz'den gemiye binmiş ve kuzeye yönelmişti. Uygun rüzgar ve sakin bir deniz bu yolculuğu çok neşeli kılmıştı. Ayrıca gemide genç bir Suriyeli hanımın bulunuşu deniz yolculuğuna ayrı bir güzellik katmıştı. Mısır gemisi Beyrut limanına girdiği zaman Prens Benteşina saray erkanı ile birlikte rıhtımda gemiyi bekliyordu. 50 yaşlarında güler yüzlü, düzgün kesilmiş siyah bıyıklı prens, aşağı yanaklarından öptü ve Büyük Ramses'in dünya dengesini kökten değiştiren olağanüstü Kadeş zaferine bol bol övgüler yağdırdı. "Ne mükemmel bir mesleğiniz var Aziz Aşa. Bu genç yaşta güçlü Mısır'ın Dışişleri Bakanı olmak harika bir şey. Sizin önünüzde eğiliyorum. Zorunlu değilsiniz, ben buraya dost olarak geldim. Benim sarayımda kalacaksınız, bütün arzularınız yerine getirilecek." Benteşina'nın gözleri ışıl ışıl oldu. "Genç bir bakireyi arzu eder miydiniz? Doğanın nimetlerini reddetme delilini kim gösterebilir? Şu mütevazi hediyelere bakıver Benteşina ve bana hoşuna gidip gitmediğini söyle." Tayfalar gemi yükünü indirdiler. Benteşina memnuniyetini gizlemedi. Harikulade zarif yatağı görünce büyük bir mutluluğa ermişçesine haykırdı. "Siz Mısırlılar yaşama sanatını biliyorsunuz. Bu harikayı denemek için acele ediyorum. Yalnız değil elbette." Prensin neşesinin yerinde olduğunu gören Ayşe, eğitmen subayları tanıtmak için bu durumdan yararlandı. Mısır'ın sadık müttefiki olmanız sıfatıyla Amru'yu korumak ve Hititleri saldırıdan caydıracak bir savunma cephesi kurmak için bize yardım etmelisin. Benteşina aynı düşüncede olduğunu belirtmek için "Bu benim içten dileğimdir," dedi. "Ticarete zarar veren çatışmalardan bıktım. Halkım korunmak istiyor." Birkaç hafta sonra Ramses bir ordu gönderecek. "Bugünden tezi yok, eğitmen subaylar sizin askerlerinize eğitecekler."
"Mükemmel, mükemmel."
Hatta ağır bir bozguna uğradı. Muvattalis, oğlu Urhiteşup ile kardeşi Hattuşil arasındaki çatışmaya karşı durmak zorunda. "Askerler hangi yöne meylediyor?"
"Onlar da bölünmüş durumda. Her ikisinin de taraftarı var. Şimdilik imparator ülkenin birliğini sürdürüyor gibi gözüküyor. Ama her an tahttan indirilme tehlikesi var. Hem sonra Kadeş koalisyonunun bazı üyeleri insan ve malzeme kaybına neden olan bir serüvene sürüklenmiş olduklarına pişmanlar. Bazıları büyük bir olasılıkla Firavun'un olacağı yeni bir efendi arayışı içindeler."
"Muhteşem bir haber. Ve size unutamayacağınız bir gece vaat ediyorum." Diri göğüsü, geniş kalçalı Lübnanlı genç kadın Ayşe'nin üzerine uzandı ve bütün vücudunun hareketiyle önden arkaya doğru hareket ederek vücuduna masaj yapmaya başladı. Derisinin her noktası büyüleyici bir koku saçıyor, vücudu baş döndürücü bir manzara oluşturuyordu. Amur yolunda başka kadınlarla da birlikte olmasına rağmen Ayşe hiç pasif kalmadı. Lübnanlı genç kadının masajı beklenen sonucu verir vermez onu yan tarafa yuvarladı. Ayşe genç kadının tadına doyum olmaz sıcaklığına giden yolu hemen bularak onunla yeniden yoğun bir zevk anını paylaştı. Kadın bekaretini kaybedeli uzun zaman olmuştu ama okşayışlarının bilinci bu çaresiz eksikliği iyi bir biçimde telafi ediyordu. Ne Ayşe ne kadın tek bir kelime konuşmamışlardı. Ayşe bırak beni artık dedi, uykum var. Genç kadın ayağa kalktı ve bahçeye bakan geniş odadan çıktı. Ayşe muvattalisin bir araya getirdiği ve dağılma tehlikesi içinde olan koalisyon hakkında Benteşina'nın açıklamalarını düşünmeye başladığında kadını unutmuştu bile. Muvattalise karşı etkili bir entrika çevirmek güçtü ama insanı çeken bir yanı vardı. Baş kaldıran prenslikler Hatti İmparatoruna güvenlerini kaybettikten sonra hangi güçlü devlete yöneleceklerdi? Elbette ki Mısır'a değil. Firavunların ülkesi çok uzaktaydı ve bu savaşı seven, istikrarsız Asya prensliklerinkinden çok farklı bir zihniyete sahipti. O anda diplomatın kafasına öylesine kaygı verici bir fikir takıldı ki hemen bir haritayı inceleme ihtiyacını duydu. Odasının kapısı açıldı. İçeriye kısa boylu, zayıf, saçları bir bantla tutturulmuş bir adam girdi. Boynunda pek hafif gümüş bir kolye, sol dirseğinde bir bilezik vardı ve omuzlarını açıkta bırakan çok renkli bir kumaşla örtülmüştü. Benim adım Hattuşil, Hitit İmparatoru Muvattalis'in kardeşiyim. Ayşe kısa bir süre soğukkanlılığını yitirdi. Yolculuğun ve aşk oynaşlarının yorgunluğu bir sarnıya mı neden olmuştu? Rüya görmüyorsunuz Ayşe. Mısır diplomasisinin başı ve Büyük Ramses'in en yakın arkadaşını tanımaktan çok mutluyum. Siz Amuru'da... Benim tutsağımsınız Ayşe. Her türlü kaçma girişiminiz başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Adamların Mısırlı subayları geminizi ve mürettebatını ele geçirdi. Hatta yeniden Amuru eyaletinin efendisi oldu. Ramses bizim tepkimizi küçümsemekle hata etti. Kadeş'te yenilen koalisyon birliklerinin komutanı olarak dayanılmaz biçimde küçük düşürüldüm. Ramses'in korkunç öfkesi ve akıl almaz cesareti olmasaydı Mısır ordusunun kökünü kazımış olacaktım. İşte bu nedenle gerçek değerimi olabildiğince çabuk kanıtlamak ve siz zafer sarhoşluğu içinde yüzerken etkili bir biçimde müdahale etmek zorundayım. Amuru prensi bir kez daha bize ihanet etti. Benteşina en çok para verene kendini satar. O bunun tabiatıdır. Bundan sonra artık bu eyalet Mısır'ın kucağına oturmayacak. Ramses'in öfkesini unutuyorsunuz. Aksine ondan korkuyorum. İşte bu nedenle onu tahrik etmekten kaçınacağım. Hitit birliklerinin Amuru'yu işgal ettiklerini öğrenir öğrenmez müdahale edecektir. Ve ben adım gibi biliyorum ki Ramses'e direnecek güçte bir orduyu kurmaya vakit bulamamışsınızdır. Hattuşil gülümsedi. Korkutucu derecede keskin bir zekaya sahipsiniz. Ama bu bir işe yaramayacak. Çünkü Ramses iş işten geçtikten sonra gerçeği öğrenecek. Benden haber alamaması onu kuşkulandıracaktır. Sizden haber alacak Ayşe. Görevin öngörüldüğü gibi devam ettiğini ve eğitmen subaylarınızın çok iyi çalıştıklarını bildiren bir mektup yazacaksınız. Başka bir deyişle ordumuz Amuru'ya doğru güven içinde ilerleyecek ve bir pusuya düşecek. Evet, planımın bir bölümü aynen böyle. Ayşe, Hattuşil'in kafasından geçen düşünceleri okumaya çalıştı. Bölgedeki ulusların niteliklerini, kusurlarını, özlemlerini ve kırgınlıklarının nedenlerini çok iyi biliyordu. Gerçeği açıkça gördü. Demek gene Bedevilerle iğrenç bir birliktelik kurdunuz. Hattuşil bundan daha iyi bir çözüm yok diye onayladı. Ama bu adamlar yağmacı ve katil. Bilmiyor değilim ama Mısır'ın müttefikleri arasında kargaşalık yaratmak için bana yararlı olacaklar. Bu sırları bana açmanız ihtiyatsızlık değil mi? Yakında sır diye bir şey kalmayacak, hepsi gerçek olacak. Giyinin aşağı ve beni izleyin. Size bir mektup dikte edeceğim. Ya yazmayı reddedersem? Ölürsünüz. Hazırım. Hayır, hazır değilsiniz. Sizin gibi kadınlardan hoşlanan bir adam, önceden kaybedilmiş bir dava uğruna hayatın bu zevklerini elinin tersiyle etmeye hazır değildir. Bu mektubu yazacaksınız Ayşe, çünkü siz yaşamak istiyorsunuz. Mısırlı duraksadı. Peki kabul edersem? Konforlu olacağını umduğum bir hapishaneye kapatılacaksınız ve hayatınız bağışlanacak. Neden beni öldürmüyorsunuz? Hassas pazarlıklar sırasında Mısır diplomasisinin başı iyi bir değiş tokuş aracı olacaktır. Kadeş'te de aynı durum oldu değil mi? Benden Ramses'i ihanet etmemi istiyorsunuz. Baskı altında zorla yapacaksınız. Bu gerçek bir ihanet sayılmaz. Kurtulmuş bir hayat. Çok güzel bir vaat değil mi? Hatta tanrılarının önünde imparator adına size söz veriyorum. Bu mektubu yazacağım Hattuşil. 60. Madyan rahibinin aralarında Musa'nın karısının da bulunduğu 7 kızı babalarının koyunlarına su içirmek için kuyudan çektikleri suyla yalakları doldururken 10 kadar atlı bedevi vahaya baskın yaptı. Ok ve hançerleri olan sakallı bedevilerin kötü niyetle hareket ettikleri anlaşılıyordu. Koyunlar dağıldı. Yedi kız çadırlara saklanmak için koşuştular. İhtiyar bastonuna dayanıp gelenleri karşıladı. Bu topluluğun reisi sen misin?
Evet benim.
Sağlıklı kaç erkek var burada?
Ben ve bir çoban.
Kenan ülkesi Hititlerin desteğiyle Firavun'a karşı ayaklanacak. Onların sayesinde bizim de bir toprağımız olacak. Mısırlılara karşı savaşmak için bütün kabileler bize yardım etmek zorundalar.
Biz bir kabile değiliz. Burada birçok kuşaktır huzur içinde oturan bir aileyiz.
Bize çobanını getir.
Şu anda dağda.
Bedeviler aralarında görüştüler. Sözcüleri gene geleceğiz dedi. Ve onu alıp savaşa katılmak üzere bizimle götüreceğiz. Gelmemeye kalkacak olursa kuyunu doldurur çadırlarını yakarız.
Musa akşam karanlığı basınca çadırına girdi. Karısı ve kayınpederi kalktı. Karısı neredeydin diye sordu.
Kutsal dağdaydım. Orada babalarımızın tanrısının var olduğunu gördüm. O bana Mısır'daki Yahudilerin sefaletinden söz etti.
Firavun'un otoritesi altında yaşadıkları zulümden kurtulmayı isteyen kardeşleri anlattı.
Madyan rahibi bundan da beteri var diye açıkladı. Bedeviler buraya geldi ve bölgedeki bütün eli silah tutan erkekler gibi senin de Firavun'a karşı Kenan ülkesinin başkaldırısına katılmanı istediler.
Bu bir çılgınlık. Ramses bu ayaklanmayı ezer geçer.
Hititliler başkaldıranların yanında olsalar da mı?
Onlar Kadeş'te yenilmediler mi?
Rahip onayladığını belirtecek şekilde kervancıların anlattıkları bu dedi. Ama onlara güvenilebilir mi? Musa seni saklanman gerek.
Bedeviler seni tehdit ettiler mi?
Onlarla savaşa katılmadığın takdirde bizi öldürecekler.
Musa'nın karısı Sipora kocasının boynuna sarıldı.
Gideceksin değil mi?
Allah bana Mısır'a dönmemi buyurdu.
Yaşlı rahip seni orada yargılayıp mahkum edecekler diye hatırlattı.
Sipora kararını açıkladı. Ben de seninle geliyorum ve oğlumuzu da yanıma alıyorum.
Bu yolculuk çok tehlikeli olabilir. Umurumda değil. Sen benim kocamsın, ben de senin karın.
Bitkin düşen yaşlı rahip oturdu. Musa için rahat etsin diye müjdeledi. Tanrı senin vahanı koruyacaktır. Bedeviler buraya gelmeyecekler. Ne önemi var? Seni, kızımı ve çocuğunuzu bir daha göremedikten sonra.
Doğru söylüyorsun. Bize elveda öpücüğünü ver ve ruhlarımızı Tanrı'ya emanet edelim.
Pir Ramses'te tapınaklar kış ortası şenliklerine hazırlanıyordu. Bu törenler sırasında evrenin gizli enerjisi heykelleri ve ayinler sırasında kullanılan eşyalara yeniden canlılık verecekti. Kral ve kraliçe bu ışıkla ruhsal bir birlik kurmayı ve evrenin düzenini sağlayan mağata çeşitli hediyeler sunmayı kendileri için görev biliyorlardı. Kadeş zaferi Mısırlıları rahatlatmıştı. Artık hiç kimse Hitit ordusunun yenilmez olduğunu inanmıyordu. Herkes Ramses'in düşmanı püskürtebileceğini ve halkının günlük mutluluk ve refahını sağlayabileceğini biliyordu. Başkent giderek güzelleşiyordu. Amon, Ptah, Ra ve Set ana tapınakları taş yontucularının yontma kalemlerinin ve tokmaklarının hızıyla uyumlu olarak büyüyordu. Soyluların ve yüksek rütbeli devlet memurlarının villaları Teb'deki ve Menfis'teki villaların güzelliğiyle boy ölçüşüyordu. Limandaki çalışmalar sürüyordu, depolar ağzına kadar doluydu. Özel atölyeler turkuaz kent sıfatına uygun olarak evlerin cephesini kaplayan mavi renkli vernikli seramikler üretiyordu. Başkent halkının en sevdiği eğlence kanallarda kayıkla dolaşmak ve olta ile balık avlanmaktı. Ürünü bol kırsal bölgelerin meyve bahçelerinden gelen elmaları dişleyerek yiyen bu amatör balıkçılar, kanalın kıyısındaki çiçekli bahçeleri, ibislerin, pembe flamingoların ve pelikanların uçuşlarını seyrederken oltalarına takılan balığı çoğu kez unutuyorlardı. Küreklere kendisi geçen Ramses, kızı Meritamon ile oğlu Kaha'yı kayıkla gezmeye götürmüştü. Kaha kız kardeşine kobrayla karşılaşmasından bahsetmeyi ihmal etmemiş, olayı hiç abartmadan ciddi sözcüklerle anlatmıştı. Ramses birkaç saatlik bu gezintiden sonra Neferta ile akşam yemeğine çağırdığı güzel Iset'i yeniden göreceğini düşünüyordu. Rıhtımda Ameni bekliyordu. Sekreteri bürosundan dışarı çıkarmak için çok ciddi bir neden olmalıydı. Aşağıdan bir mektup var. Kaygı verici bir haber mi? Kendin oku. Ramses çocuklarını bu tür kayık gezintilerinde olabilecek kazalardan korkan Necem'e teslim etti. Tarım Bakanı Ramses Ameni'nin uzattığı papüsü açarken çocukları ellerinden tutarak götürdü. Dışişleri Bakanı Aşağıdan Mısır Firavunu'na. Majestelerinin buyruğuna uyarak beni çok iyi karşılayan Amburu Prensi Benteşina ile görüştüm. Başlarında sizin ve benim gibi Tep Üniversitesi'nde eğitim görmüş bir kraliyet sekreterinin bulunduğu eğitmen subaylar Lübnan ordusunu kurmaya başladılar. Tahmin ettiğimiz gibi Hititler Kadeş Bozgunu'ndan sonra daha kuzeye çekilmişler. Böyle olmakla birlikte yine de dikkatli olmamız gerekiyor. İleride bir istila girişimi olduğu takdirde yerel güçler yeterli olmayacak. Sürekli bir barışı sağlayacak, ülkemizin güvenliğini garanti altına alacak bir savunma üssü kurmak için iyi silahlandırılmış bir tümen gönderilmesi zorunludur. Tanrı Firavun'un sağlığını korusun. Kral belgeyi rulo yaptı. Bu Aşağı'nın el yazısı.
Evet ama bu mektubu Aşağı yazmış ama baskı altında.
Amini, ben de aynı fikirdeyim dedi. Ayşe ile senin TEP Üniversitesi'nde okuduğunuzu yazmış olması saçma.
Elbette, çünkü biz Memphis Üniversitesi'nde okuduk. Üstelik Ayşe'nin pırıl pırıl bir hafızası vardır.
Bu yanlışlık ne anlama geliyor? Amuru da tutuklanmış olmalı.
Prens Bentish'in bu denli aklını kaçırmış olabilir mi?
Hayır. Ama herhalde Titlere destek verme konusunda girdiği pazarlık sonucunda o da baskı altında hareket etmiştir.
Gerçeği öğrenmek zorundayız.
Ramses, Hititlerin karşı saldırısı yıldırım gibi oldu diye açıklamada bulundu. Ve bize bir tuzak kuruyorlar. Ayşe'nin kıvrak zekası olmasaydı Muvattalis öcünü almış olacaktı.
Ayşe'nin hala hayatta olduğunu inanıyor musun?
Bilmiyorum Amini. Seramana'nın yardımıyla hemen seçkin bir komando birliğini hazırlayacağım. Şayet dostumuz hapisteyse onu kurtaracağız.
Ramses'in dökümhane yöneticisi ustabaşı, taarruz ve savunma silahlarının yapımını daha da hızlandırmasını emrettiği haberi, başkente birkaç saatte, bütün Mısır'da da birkaç günde yayıldı. Gerçeği saklamanın ne yararı vardı? Kadeş zaferi Hititlerin istila isteğini kırmaya yetmemişti. Pi Ramses'in 4 kışlası alarm durumuna geçirildi ve askerler yeni savaşlar için kuzeye hareket etme gününün gecikmeyeceğini anladılar. Ramses bütün gün ve bütün geceyi bürosuna kapanarak tek başına geçirdi. Tan ağrırken koruyucu yıldızının karanlıkların ejderhasına karşı verdiği zorlu savaşın sonunda yeniden doğuşunu seyretmek için sarayın terasına çıktı. Terasın doğu köşesindeki alçak duvarda ağıran günün pembe aydınlığında güzel ve saf haliyle Nefertari oturuyordu. Ramses karısını bağrına bastı. Kadeş zaferinin barış dönemini açacağını sanmakla çok büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Gölgeler çevremizde dolanıyor. Muvattalis'in belki hala hayatta olan Şener'in, elimizden kaçırdığımız Musa'nın, Amr'u da tutsak ya ölü olan Aşan'ın gölgeleri. Fırtınaya dayanabilmek için yeterince gücümüz olacak mı?
Senin görevin rüzgar ne kadar şiddetli olursa olsun geminin dümenini kullanmaktan ibarettir. Tereddüt etmeye ne zamanın var ne de hakkın. Şayet ters akıntıyla karşılaşırsan onu korkusuzca karşılayacaksın. Korkusuzca karşılayacağız.
Ufuktan doğan güneş ilk ışıklarıyla kralın sevgili eşini ve ışığın oğlu Ramses'i aydınlattı.
Kitabın sonu. 10 Şubat 2000.